Birinci ayrım. Bu kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Ölümle Randevu, El Yazmasının Sırrı. Yazarı Mario Mazzanti. Özgün adı Il Segreto degli Humiliari. Çevirmeni Güliz Akyüz Yıldırım. Türü roman. Yakamuz Yayınları Sonsuz Kitap. 1. baskı Şubat 2015. ISBN numarası 978-605-384-837-0. Bu kitap 391 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 24 Ekim 2015. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Ölümle Randevu, El Yazmasının Sırrı, tuzak ve sırlarla dolu bir zaman ve mekan yolculuğu. Şahmat ve gördüğüne asla inanmadan sonra Mario Mazzanti yeni bir sayfa açıyor ve karşımıza ilk iki romanından farklı bir gerilim atmosferi sunduğu üçüncü romanıyla çıkıyor. Hikayenin baş kahramanı gündelik hayatın içinde rahatlıkla saklanabilen tarih. Günümüzde işlenen bir cinayeti 1576'da Carlo Borromeo'nun yaşadığı vebanın pençesindeki Milano'ya ve 1250 yılındaki Monza'ya bağlayan neydi? Müfettiş Benni'nin Brianza ve Maggiore gölü arasında çıkacağı zaman ve mekandaki yolculuk tuzak ve gizemlerle dolu olacak. Çok güzel diye düşündük komiser. Ortada öldürülmüş bir adam onun ardında bıraktığı ve komiseri orta çağın tam içine sürüklemek isteyen şifreli bir ipucu vardı. Şimdi bir de ortaya tapınakçılar çıkıvermişti. Neydi bu? Milano stilinde bir Da Vinci şifresi mi? Roman içindeki resimlerin kullanımına izin veren Daniela Basilico'ya teşekkür ederiz. Gerçek ve belgelenmiş tarihi olayların etrafında örülmüş olan bu roman tamamen hayal ürünüdür. Tüm isimler, karakterler, yerler ve anlatılan olaylar yazarın hayal gücünden doğmuş ya da tamamen hayali olarak kullanılmışlardır. Yaşayan veya ölü gerçek kişilerle, mevcut olay ve yerlerle olabilecek her türlü benzerlik tamamen rastlantısaldır. Monza, İsa'dan sonra 1245 yılı ilkbaharı. Hacı birkaç saniyeliğine durup Monza'nın masmavi gökyüzüne yükselen Çan Kulesi'ni hayranlıkla izlemeden edemedi. Çan Kulesi'nin gururlandırdığı Santa Maria al Carrobiolo Kilisesi yapılalı 10 yıldan fazla olmamıştı. Humiliati keşişleri tarafından semte ismini veren Emniyetsiz Santa Gata Kilisesi'nin yerine inşa edilmişti. Hacının mütevazi elbisesindeki tozlar Cremona'dan oraya kadar süren yaya yolculuğun tanıklarıydı. Ama bakışları çok daha uzun ve ızdıraplı başka bir yolculuğun hikayesini anlatıyordu. İsmi Bernard Aikart'tı. Cremona'ya bir önceki ay Oksitanya'dan gelmişti. Uzun ve sıkıntılı yürüyüşü din kardeşleri bir bir ölürken oradan başlamıştı. Aradığı ev kilisenin biraz ilerisindeydi. Ağır ve kararlı adımlarla ilerleyip kapıyı 3 kez vurdu. Kapıyı açık gri tuniği içindeki genç bir başkeşiş açtı. Başını öne eğdi. Tanrı'ya hamdolsun dedi. Hamdolsun. Hacı heybesinden çıkardığı bir mektubu işaret ederek kardeş Maria Albertoni için dedi. Fakat başkeşiş mektubu almak için uzandığı anda Bernard Aikart mektubu hızlı bir hareketle geri çekip soğuk bakışlarını onun üstüne dikti. Bizzat kendisine teslim edilecek. Genç keşiş kısa bir tereddütten sonra ona kendisini takip etmesini işaret edip dışarı çıktı. Yola bakan bir dizi mal deposuna yöneldi. Sokakta hummalı bir faaliyet vardı. Sayısız gri tunik yayalara karışıyor, depolara girip çıkan farklı büyüklükteki el arabaları kalabalığı küstahça yarıp kendine yol açıyordu. O kadar ki Bernard Aikart ve rehberi oldukça yüklü bir el arabasının geçişi esnasında ezilmemek için bir süre duvara sürünerek ilerlemek zorunda kaldılar. Genç rahip depolardan birinin içine dalmadan önce el arabasındaki yükü işaret ederek şöyle dedi. Yün, kaliteli ve ince yün. Ona penceresi olmayan küçük bir odaya gelene kadar eşlik etti. İçeride ince ve titrek mum ışığında seyrek saçlarının grisi, tuniğiyle aynı tonda duran bir keşiş vardı. Misafirlere doğru kaldırdığı sert bakışlarını hemen sonrasında tekrar hesaplarına indirdi. İşinin yarıda kesilmesini istemediği çok açıktı. Hacı derin ses tonuyla dua etmeye başladı. Kutsal vama iyi ruhların tanrısı. Keşiş Mario'nun kalemi havada kaldı. Hacının konuştuğu Oksitanya dilini biliyordu. Ama her şey bir yana karşısındaki bu yabancının ezbere okumakta olduğu bu farklı babamız duasını iyi tanıyordu. Birkaç saniyelik şaşkınlık ve hareketsizlikten sonra ayağa fırladı. Genç baş keşişi aceleyle gönderip Bernard Aycard'ı odanın en karanlık köşesine çekti. ''Bize de bildiğini bilmeyi öğret.'' Keşiş Mario gözlerinde yaşlarla devam etti. Ve sevdiğini sevmeyi. Ben Bernard Aycard, yüksek bir dağdan geliyorum.
Yüksek bir dağdan mı?
Montsegur'dan.
Montsegur mu?
Hacı gözlerini yere indirdi. Keşiş Mario kendi kendine mırıldandı.
200 iyi adam yanıp kavruldu.
Lombardiya, İsa'dan sonra 2006 yılı ilkbaharı.
Ne kadar da büyük.
Komiser Benne'nin Fiat Punto marka arabası son virajı döndüğünde Angela yaşadığı hayreti gizleyemedi. San Carlone ağaçlığı geniş yolun bitiminde tüm heybetiyle birden ortaya çıkıvermişti. Dipnot San Carlone, Büyük San Carlo. 10 katlı bir bina gibi dedi Benne. San Carlo Borromeo'nun anıtsal heykelinin ortaya çıkışı çok ani olmuştu. Evet ama esas sürpriz bu şaşkınlık yüzünden vaktinde göremeyerek kaçırdığı tek park yeriydi. Araba Angela'nın anıtı hayranlıkla izleyebilmesi için yavaşladı. Komiser bunu şeytani bir geri vites hamlesi yapma fırsatı olarak kullandı. Alttaki kaydeyi de hesaba katacak olursak 35 metreden biraz daha fazla oluyor dedi Benny kayıtsızca. Dersini önceden çalıştı ama bunu göstermek istemediği belliydi. Özgürlük heykelinden sadece 10 metre kadar kısa. Angela haince bir tavırla karşılık verdi.
Bak sen, demek ki bizim kurtarıcı İsa heykelimizden sadece 3 metre kısa.
Dipnot. Corcovado olarak da bilinen Rio de Janeiro'nun en önemli simgelerinden devasa İsa heykeli. San Carlone iki gün öncesine kadar komiser Benny için sadece bulanık bir çocukluk anısından ibaretti. Muhtemelen ağır kokulu eski bir servis otobüsüyle yapılan okul gezilerinden kalma bir görüntüydü. Babasının Fiat 600 marka arabasıyla ailecek yaptıkları nadir gezilerden olmasına imkan yoktu. Genellikle kulağı radyoda olan babası, oynadığı Toto kupanı kucağında, pazar kuyruğuna takılmamak için şehre hemen geri dönme sabırsızlığı içinde olurdu. Bulanık anılar gözünün önünden geçerken, birden o eski Fiat 600'ün kendi Punto'suyla aynı kirli beyaz renkte olduğunu fark etti. 1614 ile 1698 yılları arasında Aziz Borromeo'nun onuruna inşa edilen San Carlo heykeli, halk arasında kullanılan popüler ismiyle San Carlone, tamamen bronz boyalı bakır plakalardan yapılmıştı. Anıt Arona'nın üstündeki tepeden neredeyse dik bir şekilde yükseliyor ve Maggiore Gölü'nün hoş kıyılarına bakıyordu. Bir haç ve ibadet noktası olan bu eser uzun bir süre boyunca tüm Avrupa'nın en yüksek heykeli olmuştu. Halen bahar aylarında hafta sonları burada turist ve hacı otobüslerini görmek alışıldık bir durumdu. Benny ise bu büyük anıtı uzun zamandır hafızasının gizli bir köşesinde tutuyordu. O kadar ki ilgisini tekrar çekebileceğini hayal bile edemezdi. Oysa yıllar sonra şimdi güneşli ve güzel bir pazar gününde yeniden oradaydı. Ona eşlik eden Angela ise kendisine yapılan göl gezintisi teklifi saçmalığına inanmış, özenilecek bir saflık içindeydi. Aslında durum çok farklıydı. Bu bir iş meselesiyle ilgiliydi. Daha net olmak gerekirse ortada bir ölü vardı.
Hem de ne ölü. Üniversitede kürsü başkanı ve profesör olan Gaspare Valeriani öldürülmüştü. Kendisi en uzman ortaçağ araştırmacısı ve şehir aydınlarının fahri temsilcisiydi. Başarılı profesör iki gün önce gece yarısına doğru evinin zarif salonunda sırtına isabet eden bir çift kurşun yüzünden vefat etmişti. Son nefesini vermeden önce yerde bir asker gibi sürünerek kütüphaneye kadar gidecek gücü bulmuş, raftan Milano tarihi üstüne eski bir kitabı yere düşürmeyi başarmıştı. Profesör Valeriani yalnız yaşıyordu. Şık binadaki diğer beş daireden yaşanmış olması gereken kargaşa da dahil olmak üzere hiçbir ses duyulmamıştı. Böylece sabaha kadar ortalığı ayağa kaldıran kimse olmadı. Ta ki her gün profesörün dairesine gelen gündelikçi onu salondaki muhteşem buhara halısının üstüne uzanmış bulana kadar. Dipnot buhara halısı. Bugün Özbekistan sınırlarında bulunan antik bir şehir. Bayan Teresa kadının ismi buydu. İkisi için de maalesef yapacak bir şey olmadığını hemen anlamıştı. Profesör cansızdı, halı ise kalıcı bir kan lekesiyle boyanmıştı. Doğal olan baştaki şoku atlatınca o güne kadar o halıya gözü gibi bakmıştı. Bayan Teresa bir çığlık koyuverdi. Yarım saat sonra oraya varacak olan komiser Benni'ye de belirteceği gibi hiçbir şeye dokunmamaya özen göstermişti. Benni toprak zeminli büyük park yerine koyduğu arabasından iner inmez bir MS yaktı. Dipnot bir sigara markası ve Milano'dan San Carlo Borromeo meydanına kadar süren bir saati aşkın yolculuk süresince sigara içmeden nasıl dayandığını kendine sormadan edemedi. Aslında Angela'dan arabada sigara içmemesi yönünde bir talep gelmemişti ama o kibar bir erkek olarak bunun rahatsızlık vereceğini bildiğinden sigarasından metanetle feragat etmişti. Bu durum Angela ile olan her yolculuğunu gerçek bir işkenceye dönüştürüyordu. Benni sigaranın hoş zehrinin akciğerlerini kaplamasına izin verdi. Angela hızlı ve ritmik bir şekilde anıta doğru yürümeye başlamıştı bile. Komiser dinç birkaç adımla ona yetişirken belirli bir gurur içindeki gözlerini kadının kot pantolon tarafından ustalıkla sarılmış kalçalarında gezdirmekten de kaçınmadı. Komiser Benni daha en başından bu ölüden hiç hoşlanmamıştı. Kan uyuşmazlığı gibi bir konu değildi, bunun çok net bir sebebi vardı. Yıllar geçtikçe Benni haddini bilmeyenlere, hayattaki rolünden memnun olmayarak başkalarının becerilerini işgal edenlere karşı iyice hoşgörüsüz bir hale gelmişti. İşte Profesör Gaspare Valeriani'nin hatası da tam olarak buydu. Öldükten sonra bile. Kaderlerini birleştiren bu olayda Benni ortadaki gizemi çözmek üzere görevlendirilmiş komiser, Profesör Valeriani ise ölmüş olan kurbandı. Profesör yapması gereken şeyi zaten yapmıştı ve bunu kıymetli alının mahvolmuş olması dışında fena yaptığı da söylenemezdi. Oysa bu belki doğuştan gelen bir küstahlık, belki de profesörün doğası gereği bilmiş olmasındandı, maktul Benni'nin yetkilerine tecavüz edip soruşturmayı zorla yönlendiriyordu. Çünkü Bayan Teresa onu bulduğunda Profesör Valeriani işaret parmağı yere düşürdüğü kitabı gösterir vaziyette buhara halısının üstünde uzanıyordu. Kas katı uzanan bu parmağın sayfanın üstündeki San Carlone fotoğrafını işaret ettiği çok açıktı. Böylece komiser Benni'nin zaman ve öncelikleri belirleyeceği bir düzen ve doğallık içinde çözülecek soruşturma şimdi profesörün istediği yerden başlamak zorundaydı.
Bir heykel fotoğrafını gösteriyor demişti müfettiş Ingro'ya. Bize bir ipucu mu bırakmak istemiş sizce doktor?
Dipnot. İtalya'da fakülte ve bölüm farkı gözetilmeden tüm üniversite mezunlarına doktor denilmektedir.
Elbette hayır Ingro'ya, şu düşündüğüne bak. Vurulduğunda kitap okuyormuş ve düşerken olduğu yeri kaybetmek istememiş o kadar.
Komiser Benni 11,5 metre yüksekliğindeki kaideye tırmanan dar döner merdivenin yarısına geldiğinde nefes nefese soluyordu. Bu yetmezmiş gibi Angela heykelin içinden devam eden dik merdivenlerden Aziz'in kafasına kadar çıkma niyetindeydi. Bir bu eksikti. Benni zaten zor ilerliyordu ama biraz soluklanmak için yavaşlamasının bile imkanı yoktu. Önünde hafiflik içinde ilerleyen Angela hemen arayı açmıştı. Arkasındaki iki iri yarı Polak hacı ise ona baskı uyguluyordu. İkisinde de hiçbir yorgunluk belirtisi göze çarpmazken, çıkarken bir yandan da anlaşılmaz dilleriyle makineli tüfek gibi hızlı konuşabiliyorlardı. Neredeyse tüm nefesi tükenmişti ki sonunda kaidenin tepesine ulaştı. Kurşun gibi ağırlaşan bacaklarıyla bir süredir korkulukların ardından rüyadaymış gibi gözleriyle göl manzarasının keyfini çıkarmakta olan Angela'nın yanına gitti.
''Çok güzel'' dedi Angela ve ekledi. ''İtalyanca nasıl derler? Nefes kesici.''
''Nefes kesiyor'' dedi Benli. O an için henüz ard arda iki kelimeden fazlasını telaffuz edebilecek halde değildi. ''Neyse ki'' diye düşündü. Angela bunun sıradan bir gezi olmadığını fark edince konuyu büyütmemişti. ''Basit bir refakat, işle eğlenceyi birleştirmenin uygun olacağını düşündüm.'' Anıt ziyareti için bilet satmakta olan görevliyi güzelce sıkıştırıp sorguladıktan sonra kendini işte böyle haklı göstermeye çalışmıştı. Benli görevlinin burnuna bir fotoğraf dayayıp fotoğraftaki kişinin kim olduğunu bilip bilmediğini öğrenmeye çalışmıştı. Ama görevlinin bununla ilgili en ufak bir fikri yoktu ve o civarda böyle birine hiç rastlamamıştı. Bunları duyunca Aziz'in dev eteklerinin altında mantıklı bir yol bulabileceğinden emin, anlamsız bir iyimserlik içindeki komiser kendini biraz kötü hissetmişti. Artık baştan beri çok iyi bildiği şeyi itiraf etmenin vakti gelmişti. Profesör Valeriani'nin San Carlone'nin fotoğrafını işaret eden parmağı birçok şey ifade ediyor olabilirdi ve bunun doğru yorumunu bulmak Benli'ye düşüyordu. İşte bu yüzden maktule çok sinirlenmişti. Eğer ortada gerçekten bir işaret bırakmak istediyse, ki Benli'nin bu tarz girişimlerden nefret ederdi, o zaman en azından anlaşılır bir işaret bırakmalıydı. Kör şeytan, bırakalım da çengel bulmacaları Tom Hanks ve Da Vinci şifresi çözsün diye düşündü. Ama her halükarda işe bir yerlerden başlamak gerekiyordu ve San Carlone'ye gidip birkaç soru sormak yapılacak ilk şeydi. Benli göz atılması gereken iki yer daha tespit etmişti. Eskiden papaz okulu olarak kullanılan anıtın tam önündeki kolej ve terasında manzaralı güzel bir barı olan bölgenin tek oteli.
''Yukarı çıkıyor muyuz?''
Kurnaz bir ifade takılmış olan Angela'nın elinde bir kask vardı ve merdivenleri güvenle çıkabilmek üzere dağcı kemeri takmak üzereydi. ''Oksijen tüpü yok mu?'' dedi Benli. Angela'yı düşüncelerine dalmış, uysalca takip ederken heykelin içine giren kapıya ulaştıklarını fark edememişti.
''Güvenlik prosedürü'' dedi heykelin içindeki trafiği yöneten görevli sert bir tavırla. ''Merdivenler çok dik, 30 metre yüksekten aşağı kayarsanız ne olacak?''
''Bu merdiven en tepeye mi çıkıyor?'' diye sordu Angela burnunu yukarı dikip.
''Heykelin başına kadar hanımefendi. Tam burun deliklerinin olduğu kısımdan harikulade bir manzara izleyebilirsiniz.''
Benli araya girdi. Gölün ışıkları ve renkleri ve doğal olarak kokuları. Benli doğal olarak yukarı çıkmadı. Eskiden kalma ve aslında hiç olmamış bir yaralanmanın yarattığı belirsiz bir fiziksel engeli bahane gösterdi. Ve yüzündeki kibirli üstünlük sırıtışıyla ilk basamakları tırmanmaya başlayan Angela'yı izlemekle yetindi. Böylece komiser kaideden inip dudakları arasındaki sigarasıyla direkt olarak anıtın önündeki meydanda yükselen okula gitti. Burası bir zamanlar San Carlo'nun bekçi gözleri altında yeni rahip nesilleri yetiştiren bir papaz okuluydu. Kendisi de bir din adamı olan okul müdürü, ki bu durum Benli'yi hiç şaşırtmadı, onu hemen kabul etti. Fotoğrafı hızlı bir göz attıktan sonra şöyle dedi.
''Elbette kim olduğunu biliyorum. Bu hayatı trajik bir şekilde son bulan Profesör Valeriani.''
''Onu tanır mıydınız?''
''Bakın komiser, bu göreve getirilmeden önce uzun yıllar tarih eğitmenliği yaptım ve bir yandan özellikle geç orta çağ olmak üzere tarih çalışmalarıma devam ettim. Bu yüzden bu alandaki en üstün otoritelerden biri olan Profesör Valeriani'yi tanımamam imkansız. Kitaplarını ve makalelerini okumanın yanında toplantı, konferans ve törenler esnasında kendisini birçok defa görme imkanım oldu.''
Profesörün bu kurumla herhangi bir ilişkisi olmuş muydu veya böyle bir durum gündeme gelmiş miydi?
Müdür bu soru karşısında belirgin bir şaşkınlık gösterdi.
Hayır. Bir konferans ya da ne bileyim ben herhangi bir eğitim projesi.
Bakın, bahsetme olduğunuz kişi tanınmış bir üniversite öğretim görevlisi. Biz ise küçük bir kasaba okuluyuz.
Hayır, profesörle bu kurum arasında hiçbir ilişki yok.
O zaman söylediklerinize bakılırsa profesör son zamanlarda buralara uğramamış olsa gerek.
Bu okula hayır.
Önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor muydu?
Kesinlikle hayır. Ama tüm bunları neden sorduğunuzu... Komiser benli adamın cümlesini bitirmesine izin vermeden araya girdi.
Maalesef sürmekte olan bir soruşturma var. Size daha fazla bilgi veremeyeceğimi, anlayışla karşılayacağınızı umuyorum.
Benli Aziz'in kutsal burun deliklerinden aşağı inen ve kendisini beklemekte olan Angela'nın yanına gitmek üzere San Carlone'ye doğru ilerlerken düşünmeden edemedi. İşin güzel tarafı istese bile müdüre söyleyecek herhangi bir bilgiye sahip değildi zaten. Ne anlatabilirdi ki? Soruşturmadaki en güçlü ipucunun kurbanın kendisi tarafından işaret edilmiş bir San Carlo heykeli fotoğrafı olduğunu mu? Bu bölgede kimse tarafından görülmemiş olduğuna göre Valeriani o lanet fotoğrafı göstererek ne anlatmak istiyordu?
Komiser tekrar oflamaya başladı ama bunun sebebi fiziksel yorgunluk değildi. Uzaktan gülümseyerek el sallayan Angela'nın görüntüsü ve onunla birlikte güzel bir kahve içme fikri onu az da olsa rahatlatan tek şeydi.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 22.